Ayrım 15, sayfa 157. Jeolojik kimyasal evrim görüşü. Bu görüşün babası Muhammed el-Biruni'dir. Ölüm 1051 soru işareti. Ona göre evren jeolojik ve kimyasal değişimlere gebedir. Türler birbirinden bağımsız olarak ilahi müdahale ile yaratılmıştır. Türler arasında geçiş yoktur. Her tür bağımsız yaratılmaktadır. Biruni, insanın kökeninin maymun olduğu tezini kabul etmez. Hint reenkarnasyon ve samsara arayışında olduğu gibi türler birbirine dönüşerek sonsuzca var olmazlar. Hallak isminin gereği olarak birbirini izleyen yaratışın eseri olarak var olurlar. İstisnai olarak bazı canlıların bazı canlılardan türediğini kabul eder. Tabiattaki her şey ilahi bir yasaya göre oluşur. Canlıların üremesinin doğal bir denge ve ihtiyaç ilkesi üzerinden gerçekleştiğini söyler. Görüldüğü gibi Biruni büyük bir varlık zincirini savunmaktadır. 5. Psikososyolojik evrim görüşü. Bu görüşün en ateşli savunucusu İhvan-ı Safa'dır. 10. yüzyılda Basra'da kurulan gizli bilimler okulunun bağlıları olan bir grup ilim ve fikir adamı yazdığı risaleler yoluyla fikirlerini savunmuşlardır. Bu grup hareket yönüyle yeni Platoncu gnostosizme, ilim yönüyle hermetizme yakındır. Evrim görüşleri de bu yüzden karma bir kimlik arz eder. Yaratılıştaki evrimsel sürece dair ödünç alınmış bir varlık hiyerarşisi fikirleri vardır. Onlara göre evrim ruhani ve manevi varlıklardan başlayıp insan ile son bulur. Varlık hiyerarşisindeki her bir halkaya alem adını vermişlerdir. İnsanın hem psikolojik ve ruhsal hem de biyolojik ve maddi evrime tabi olduğunu savunurlar. Peygamberlerin gönderilişini de manevi evrimin kaçınılmaz bir parçası olarak izah ederler. Bu sosyopsikolojik evrim, dillerin ve dinlerin, meslek ve sanatların gelişim süreçlerine de içerir. Bu evrim sürecinde yıldızlar ve burçlar da rol alır. 6. Tabiatçı, naturalist evrim görüşü. Bu görüşün bir numaralı savunucusu Ebu Bekir İbn Tufeyl'dir. Ölüm 1185. O, İslam tarihinin ilk romanlarından biri sayılması gereken Hay bin Yakzan adlı fantastik eserinde tabiatçı evrim görüşünü işler. Hay'ın hikayesi aslında ilk insanın hikayesidir. Ona göre ilk insanın yaratılışı Hint Okyanusu'ndaki Serendip, Seylan, Sri Lanka adasında başlamıştır. İnsan dört temel unsurun toprak, su, hava, ateş uygun koşullar altında mayalanması yoluyla meydana gelmiştir. İnsanın evrimi döllenme olmadan doğal şartlar sayesinde kendiliğinden gerçekleşmiştir. Spontaneous generation. Oysa o eserinin ilk bölümünde insanın döllenme yoluyla meydana geldiğini söyler. Bu bir çelişki olabileceği gibi ilkiyle elementer, ikincisiyle biyolojik üremeyi kastediyor da olabilir. O bu görüşlerinin hiçbirinde Kur'an'a referans göstermez. İbn-i Tufeyl görüşleriyle Batı'yı derinden etkilemiş ve Müslümanlar tarafından kıymeti bilinmemiş bir şahsiyettir. İbnun Nefis hem adım adım onu izler hem de onu geliştirir. İbnun Nefis'in Er Risaletür Kamiliyesinde İbn-i Tufeyl'in Hay bin Yaksan'ın yeni sürümü gibidir. İkisi de tanıdık batıni terzler içerir. 7. Varlık hiyerarşisine dayalı evrim görüşü. Bu görüşün piri İbn-i Miskehevi'dir. Ölüm 1030. Ona göre varlık en aşağıdan en yukarıya madenler, bitkiler, hayvanlar, insanlar, melekler şeklinde hiyerarşik bir sıra izler. Yani alttan üste doğru yükselen bir varlık hiyerarşisi vardır. Her mertebe kendi içinde katmanlara sahiptir. Mesela hayvanların en yüksek katmanı maymunlardır. Hayvan mertebesi maymunla biter, insan mertebesi başlar. İnsan mertebesinin bittiği yerden melek mertebesi başlar. Bu mertebelerin her biri kendi içinde evrim sürecine tabidir. 8. Maddeyle başlayıp manen devam eden evrim görüşü. Celaleddin Rumi'nin İhvan-ı Safa'nın evrim görüşü üzerinde düzeltme yaparak ulaştığı görüştür. Rumi'ye göre insanın elementer ve biyolojik evriminde son nokta bu dünyada konmamaktadır. Bu evrim devam ederek son nokta ahirette konmaktadır. Elementer ve biyolojik evrim sürecini manevi ve ruhi bir evrim takip eder. Ahiret bu evrimin kaçınılmaz sonucudur. Onun öncekilerin evrimci düşüncesine katkısı, bir sonraki türün bir önceki türü özümseyerek dönüştürdüğü görüşüdür. Bitki, su ile mineralleri bitkiye dönüştürür, hayvan yediği bitkilerin canlılığa dönüştürür. Böylece bir alt tür bir üst türe dönüşerek tekamül devam eder. Rumi şu dizelerinde bu görüşü işler. Bir madendim, öldüm ve bitki oldum. Bitkiydim, öldüm ve hayvan oldum. Hayvandım, öldüm ve insan oldum. Burada özetlediğimiz 8 ekol aslında kelimenin bilinen anlamında birbirinden tamamen ayrı ekoller değildir. Bu isimlerin hepsi de İslam evrim düşüncesi zincirinin bir halkasıdır. Birbirini yalanlamak şöyle dursun, birbirini tamamlarlar. İslami ve Kur'ani evrim görüşünü savunanlar bu isimlerle sınırlı değildir. Yukarıda adı geçenlere bu isimleri de ilave etmek gerekir. Seyyid Ahmet Han, Muhammed Abduh, Hüseyin El-Cisr, Seyyid Emir Ali, Reşit Rıza, Muhammed İkbal, Elmalılı Hamdi Yazır, Filibeli Ahmet Hilmi, İzmirli İsmail Hakkı, Ahmet Hamdi Akseki, Abbas Mahmut Akkat, Muhammed Hamidullah, Muhammed Esed ve daha yaşayan birçok İslam alemi. Dipnot 48. Bir takım katkılarla özetlediğimiz bu konunun ayrıntılı olarak ele alındığı bir eser için bakınız İslam'da Evrimci Yaratılış Teorisi, Mehmet Bayraktar, Ankara 2001. Yine konuyla ilgili bir makale için bakınız Kur'an-ı Kerim'e göre Evrim Teorisi, Süleyman Ateş, A.Ü. İlahiyet Dergisi, Cilt 20, sayfa 127. Daha Ömer Nasuhi Bilmen gibi evrimin caiz olduğunu dolaylı yoldan söyleyen isimler bu listede yer almamışlardır. Modern çağlarda yaşayan bu isimlerin evrim teorisini şu veya bu gerekçeyle savunmuş olmaları, bunda İslam akidesi açısından bir sorun olmadığını söylemeleri altı çizilmesi gereken bir husustur. Zira bu isimler teoriyi duyduktan sonra konuşan isimlerdir. 2-4-4 Tabiat ayetlerine göre insanın biyolojik soy ağacı. Kur'an'a göre vahiy kitabı ile tabiat kitabının ayetleri aynı kaynağa aittir. Bu ikisi birbiriyle çelişmez. Her canlıyı sudan kıldık diyen Kur'an, canlılığın son halkası olan insanın biyolojik yaratılışının basitten karmaşaya doğru bir olgunlaşma süreci izlediğini de söylemiş olmaktadır. Sudan başlayıp insana kadar ulaşan bu sürecin halkalarının her biri bir alemdir. Her alemin bir Adem'i olduğu gibi çoklu gruplardan oluşan alemlerin de bir grup Adem'i vardır. Mesela bitkiler kendilerinden sonraki dört alemin Adem'idir. Hayvanlar kendilerinden sonraki alemlerin Adem'idir. Bu alemlerin tamamı insanın biyolojik soy ağacını oluşturur. Son ilmi veriler ışığında bunları teker teker kısaca ele alalım. 1. Bitkiler alemi. Işık enerjisini kullanarak organik bileşikler üretme yeteneğine sahip klorofil taşıyan canlılardır. Eski alimler bu türü kendi kendine yer değiştiremeyen canlılar olarak tasnif eder. Yosundan ağaca her tür bitki bu tasnifin içine girer. Hayat kaynağı su ve güneştir. Kendinden sonraki 5 alemin Adem'idir. 2. Mantarlar alemi. Tek ve çok hücreli olarak yaratılan çekirdekli canlılardır. Bitki sanılır fakat bitkilerden farklı bir alemdir. Zira bitkiler kendi besinlerini ürettiği halde mantarlar üretemezler. 3. Protistler alemi. Bitki, mantar ve hayvanlar alemine girmeyen canlı grubudur. Bu grup alemler arasında tam bir köprü formudur. Bitki, mantar ve hayvan davranışı gösteren çeşitleri vardır. Okyanusları kaplayan ilk canlı form olan algler bu gruba girer. 4. Bakteriler alemi. Tek hücreli mikroorganizmalar grubudur. Suda, toprakta, balçıkta, denizde, okyanusta, hayvan ve insanların iç organlarında var olabilirler. Bir insan vücudundaki bakteri sayısı hücre sayısının 10 katıdır. Büyürler ve bölünerek çoğalırlar. Bu açıdan sosyal organizmalardır. Besinlerimizi sindirir, bağışıklık sistemimizi eğitirler. Kötülükleri de dokunur. Yabancı bakteriler vücudumuza girince bizi hasta ederler. Denizlerde oluşan Vibrio fischeri isimli bir bakteri türü ışık üretir. Bunlar yalnız bırakıldığında ışık üretmezken bir araya geldiklerinde ışık üretmeye başlarlar. Yani bakterilerin sosyal olanıdırlar. 5. Hayvanlar alemi. Nefes alan ve hareket eden insan dışı canlılardır. Kendisinden önceki alemlerle kendisinden sonraki alemler arasında bir dönüm noktası teşkil eder. Modern biyoloji insanı da hayvanlar alemine dahil etse de Kur'an'da ruhumdan üfledim ifadesinin hayvanlar için değil sadece insan için kullanıldığı kesindir. İnsana ruh üflendikten sonra da insan önceki beşeri hayvani niteliklerini bünyesinde taşımaktadır. Belki bu açıdan biyolojinin yaklaşımı ile Kur'an'ın ifadesi telif edilebilir. 6. Omurgasızlar alemi. Bedenlerinde iskelet bulunmayan ve yumurta ile çoğalan canlılardır. Bazı türlerde iskelet görevini dış yüzeydeki sert kısımlar görür. Suda ve karada yaşayan türleri bulunur. 7. Omurgalılar sınıfı. Vücutları simetrik ve dolaşım sistemleri kapalıdır. Kuşlar, sürüngenler, balıklar ve hem karada hem suda yaşayan bazı türler bu gruba girer. 8. Memeliler alemi. Dişilerinde bulunan meme bezleri, dişi ve erkeklerinde bulunan ter bezleri ve kıl, orta kulakta bulunan 3 kemik ve beyinlerinde bulunan yeni korteks ile diğer canlılardan ayrılan bir alemdir. Suda ve karada yaşayan ve havada uçan türleri bulunur. Etçiller, deniz memelileri, kemirgenler, yarasalar, böcekçiller ve keseliler grupları bu alemin üyeleridir. 9. Primatlar şubesi. Bunlar iri beyinli gelişmiş memelilerdir. Çevik, atak ve hızlı canlılardır. Gelişmiş baş parmak ve işaret parmaklarına sahip ele benzer ön ayakları ve ileri bakan gözleriyle diğer memelilerden ayrılırlar. Basit zeka sahibi canlılardır. Makasimler, mamosetgiller, maymunlar, galagogiller, lorigisler bu alemin türleridir. Bu aleme mensup türlerin beyin ağırlığı ortalama 400 gram, insanın beyin ağırlığı ise 1350 gramdır. 10. İnsanlar, Hominoidea takımı. Bir önceki alemden anatomik açıdan gelişmiş köprücük kemikleri, omuz eklemleri ve kürek kemikleriyle ayrılırlar. Kolların ve omuzların hareket kabiliyeti bir önceki alemi oluşturan canlılardan daha hareketlidir. Basit zekanın bir üstüne sahiptirler ve basit alet yapabilme yetenekleri vardır. Dipnot 49. Bazı karga türleri, şempanzeler, filler, papağanlar ve ahtapotlar da basit aletler kullanabilmektedir. Bazı hayvanlar sırasıyla 5 aşamalı basit bir çözümü uygulayabilmekte, bazıları yaşadıklarından yeni alışkanlıklar edinmekte, bazıları gelecek için basit tedbirler üretebilmektedir. Ancak bütün bunların karmaşık olanını değil, basit olanını yapabilmekte ve hiçbiri basit de olsa bir aleti tasarlayamamaktadır. Sözün özü, basit zeka bazı hayvanlarda da vardır fakat hiçbir hayvan akledecek bir akla sahip değildir. Dipnot sonu. Kuyruksuzdurlar. Kollar bacaklardan daha uzundur. Bu tür maymun olarak adlandırılamaz. Bir önceki türden 18 milyon yıl önce ayrıldığı savunulmaktadır. Bilinen en basit insansı kalıntısı 36.6 milyon yıla tarihlenmiştir. 11. Beşer türleri. Allah'ı Adem seçti. 3.33 ayetinde vurgulandığı gibi Adem'in içinden seçildiği homo türleridir. Zira bir seçim yapılması için ortada birden fazla seçenek bulunmalıdır. Bakara 30'da meleklerin yeryüzünde fesat çıkarmakta ve kan dökmekte olan birini mi halife atayacaksın diye itiraz ettikleri de bu tür olsa gerektir. İnsanın bir şey olarak anılmaya değer olmadığı 76.1 uzun döneme beşer homo dönemine dahildir. Bir önceki kategori ile bu kategori arasındaki ayrım kesin ve keskin değildir. Bu iki kategori bir başlık altında da ele alınabilir. İnsanın atası olan Homo sapiens dışında diğer homo türlerinin soyu kesilmiştir. Hiçbiri günümüze kadar canlı olarak ulaşmamıştır. Sadece iki homo türüne ait bir miktar gen insan genomu içinde korunarak bugüne gelmiştir. Bugüne kadar fosili bulunan homo türlerinin sayısı 30'a yaklaşmıştır. Bunların çoğu 90'lı yıllardan itibaren bulunmuştur. Bunlar tek tek bir sonraki başlıkta ele alınacaktır. 12. İnsanlar, Ademoğulları alemi. Beşer türleri içinden Yüce Allah tarafından seçilip ruh yüklenerek akıl, irade, vicdan sahibi kılınan ve kendi üzerine düşünebilen tek canlıdır. Adem'in topraktan yaratıldığını söyleyen tek ayet, bütün bir insanlığın topraktan yaratıldığını söyleyen birçok ayetle birlikte okunmalıdır. Topraktan yaratılma, elementer yaratılışa ve tüm gıdaların kaynağının toprak oluşuna atıftır. Bunu daha önce bağımsız bir başlık altında işledik. Son iki alemin ilişkisi ilgili konu gereğince işleneceği için insanın biyolojik soy ağacına bu arada nokta koyuyoruz. Bu alemler hakkında verilen ayrıntıların bazılarının tartışmalı birer tez olduğu hep hatırda tutulmalıdır. Nasıl ki vahyin ayetleri üzerinde derin düşünme emrediliyorsa, tabiatın ayetleri üzerinde de derin çalışma şarttır. Bu çalışmalar ilerledikçe insanın biyolojik soy ağacı hakkında bilgimiz ilerleyecek ve oturacaktır. Bu alanda yapılan çalışmalardan yola çıkılarak ileri sürülen tezler sorunlu, bu tezlere dayanak olarak gösterilen kanıtlar ideolojik veya başka sebeplerle yanlış yorumlanmış olabilir. Bu yorumları bir dogma gibi savunmak ve bir iman maddesine dönüştürmek yanlıştır. Bundan daha büyük yanlış tartışabilir yorumları bahane ederek ilahi bir sünnet olan tekamül, evrim yasasını inkar etmektir. Zira bu hakikati inkar için yanlışı istismar etmek anlamına gelir. 2, 4, 5. İnsanın içinden seçildiği beşer, homo türleri. Bir ayette şöyle buyrulur. Allah Adem'i seçti. 3, 33. Seçimden söz edilen yerde birden fazla aday var demektir. Peki insanın içerisinden seçildiği türler nelerdi ve neye benziyorlardı? İşte sureti ve fiziğiyle insana benzeyen fakat sureti ve davranışıyla hayvana benzeyen ve belki kan döküp fesat çıkardığı için daha da şerli olan o türleri isimlendirme konusunda modern biyologlar fikir birliği içinde değildirler. Onlara ister insansı, ister ön insan, ister erken insan densin fark etmez. Kur'an dili açısından bunlar üflenen ruh ile akıl, irade, vicdan verildikten sonra insan denilmeyi hak eden insansı varlığın da bir üyesi olduğu beşer türleridir. Dipnot 50. Akıl. Kur'an'da geldiği her yerde isim değil fiil olarak geçer. Bu eğer aktif değilse ve kullanılmıyorsa akıl yok hükmündedir anlamına gelir. Bazen akleden kalp şeklinde kullanılır. İrade, Kur'an'da 140 yerde gelir. Geldiği her yerde istisnasız fiil olarak kullanılır. Vurgusu önceki gibidir. Vicdan. Kur'an'da direkt bu kökten gelmez. Farklı kelimelerle ifade edilir. Vicdan vurgusuna sahip olduğu bağlamından çıkarılır. Mesela ulu'il elbab, bazı yerde gelen enfus, nuha, mekanın garip, saik buna örnektir. Biyolojide bunlara homo türleri denilmektedir. Hepsinin ortak noktası dik yürümesi, alet tasarlaması, sesleri kullanarak basit iletişim kurabilmesidir. Şimdiye kadar en fazla 8 türün eş zamanlı yaşadığı tespit edilmiştir. Fosil biliminin bulguları gibi bulunan fosillerin yorumları da tartışmaya açıktır. Aşağıda özetleyeceğimiz bilgiler her an yeni bulgularla değişen bilgilerdir. Bu gerçeği akılda tutarak homo türlerini ve onlara dair bilgileri şöyle özetleyebiliriz. Ayrım sonu. Sayfa 165.